Ayrım 25. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 275. Torbalarda taşıdıkları yiyeceklerden başka yiyecekleri yoktu. Kalan suyu da çok idareli kullanmaları gerekiyordu. Aydınlatmaya gelince büyük bir şans eseri mutfak dolabının içinde olası elektrik kesilmelerinde kullanılmak üzere oraya konmuş iki mum buldular. Doktorun karısı bunlardan birini yalnızca kendi yararı için yaktı. Ötekiler ışığa gerek duymuyorlardı. Kafaların içinde öyle şiddetli bir ışık vardı ki onları kör etmişti. Bu küçük grup yiyecek bakımından aman aman zengin sayılmazdı. Ne var ki gerçek bir aile şöleni düzenlediler. Hani şu her bireyinin sahip olduğu şeyin herkese ait olduğu ender ailelerin düzenlediği türden bir şölen. Masaya oturulmadan önce koyu renk gözlüklü genç kızla doktorun karısı verdikleri sözü yerine getirmek için ya da daha doğrusu onun gümrüğünden geçiş ücretini yiyecekle ödemek için alt kata indiler. Yaşlı kadın onları bitmez tükenmez yakınmalarla, homurdanmalarla karşıladı. Ona göre o lanet olası köpeğin onu parçalamaması bir mucizeydi. Böyle vahşi bir hayvanı yanınızda tuttuğunuza göre yanınızda çok yiyecek olmalı diye akıl yürüttü. Böylelikle kendisine borcunu ödemeye gelmiş bu iki insana hani şu vicdan azabı dedikleri şeyi çektirmeyi umut ediyordu herhalde. Gerçekten de diyeceklerdi kendi kendilerine. Bu it oğlu it tıkınıp dururken zavallı bir kadını açlığa terk etmek hiç de insanca bir davranış olmaz. İki kadın daha fazla yiyecek getirmek için yukarı çıkmadı. İçinde bulundukları yaşam koşulları göz önüne alındığında ona yiyecek getirirken zaten fazlasıyla cömert davranmışlardı. Aslında göründüğü kadar kötü bir insan olmayan alt kattaki yaşlı kadın da bunu herhalde anlamıştı ki üst katın arka kapısının anahtarını aramak için içeri gitti. Sonra da koyu renk gözlüklü genç kıza "Al bu senin anahtarın" diyerek anahtarı uzattı. Bu kadın az bulmuş olacak ki kapıyı kapatırken bir de "Çok teşekkür ederim." diye mırıldandı. İki kadın bu davranışa çok sevinmiş olarak yukarı çıktı. Cadının da duyguları varmış demek. Vaktiyle kaba bir kadın değildi. Yalnızlık onu bu hale getirdi herhalde dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Aslında ne söylediğine pek de dikkat etmeksizin. Doktorun karısı yanıt vermedi. O konuya daha sonra dönmeye karar verdi. Herkes yattığında yatanların bir bölümü de kesin olarak uyuduğunda mutfağa gidip bulaşıklara girişmezden önce biraz güç toplamak için ana kız gibi karşılıklı oturduklarında doktorun karısı "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu. "Hiç. Burada kalıp annemle babamın geri dönmesini bekleyeceğim. Yalnız başına ve kör olarak. Körlüğe alıştım. Peki ya yalnızlık? Ona da ister istemez alışacağım. Aşağıdaki komşu da tek başına yaşıyor. Onun gibi mi olmak istiyorsun? Bulabildiğin sürece lahanayla ve çiğ etle beslenmek. Bu binalarda kalan insanlar yaşıyor sayılmaz. Yiyeceğinizin tükeneceğinden korktuğunuz için sonunda birbirinizden nefret edeceksiniz. Kopardığınız her bitki sapını birbirinizin ağzından çalmış olacaksınız. O zavallı kadını görmedin sen. Yalnızca evin içindeki kokuyu aldın. Sana şunu söyleyeyim ki bizim yaşadığımız yer o kadar iğrenç değildi. Hepimiz er geç o kadın gibi olacağız. Sonra sonumuz gelecek, yaşam bitecek. Ama şu anda henüz yaşıyoruz. Dinle, benden çok daha bilgilisin. Ben senin yanında cahilim biriyim ama bana öyle geliyor ki biz şimdiden ölmüş sayılırız. Körüz çünkü ölüyüz ya da bunu başka biçimde söylememi istersen ölüyüz çünkü körüz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ben hala görüyorum. Ne mutlu sana, ne mutlu senin kocana. Bana ve ötekileri ama görmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini bilmiyorsun. Gözlerin görmez hale gelirse bizim gibi olacaksın. Hepimizin sonu aşağıdaki komşu gibi olacak. Bugün bugündür, yarın da yarın. Ben bugünden sorumluyum ama kör olursam yarından sorumlu olmayacağım. Neyin sorumluluğu? Herkes gözlerini yitirmişken benim hala görmekte oluşumun getirdiği sorumluluk. Dünyadaki tüm körlere rehberlik edemezsin. Onların hepsini doyuramazsın. Öyle yapabilmem gerekirdi. Ama elinden gelmez. İnsanlara elimden geldiğince yardım ederim. Bunu yapacağını çok iyi biliyorum. Sen olmasaydın şu anda ben de hayatta olmazdım belki. Ve şimdi senin ölmeni istemiyorum. Burada kalmalıyım. Benim görevim bu. Burası benim evim. Geri dönecek olurlarsa annemle babamın beni burada bulmalarını istiyorum. Dönecek olurlarsa. Bunu kendi ağzınla söylüyorsun. Ayrıca onlar hala senin annen baban olarak kalabilecekler mi? Bir de bunu bilmek gerekiyor. Anlamadım. Aşağıdaki komşu kadının eskiden iyi bir insan olduğunu söyledin bana. Zavallı kadın, zavallı annen ve zavallı baban. Birbirinize yeniden kavuştuğunuzda gözleriniz gibi gönlünüzün de körleşmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdiye kadar bizim içimizde yaşayan ya da bizi şimdiye kadar yaşatan ve bizi biz yapan duyguları gözlerimize borçluyuz. Gözlerimiz görmeseydi bambaşka duygulara sahip olurduk. Bu nasıl olurdu? Duygularımız ne yönde değişirdi? Bunu bilemeyiz. Ölü sayılmamız gerektiğini, çünkü görmediğimizi söylüyorsun. Her şeyin özü burada yatıyor işte. Kocanı seviyor musun? Evet, kendimi sevdiğim kadar seviyorum. Ama kör olursam, kör olduktan sonra da şimdi olduğum insan olmaktan çıkarsam onu sevmeyi kim olarak sürdürürüm ve bu nasıl bir sevgi olur acaba? Vaktiyle bizim gözlerimiz görürken de çevremizde körler vardı. Şimdiyle karşılaştıracak olursak sayıları çok azdı. Yaygınlıkla geçerli olan duygular gören insanların duygularıydı. Dolayısıyla da körler her şeyi öteki insanların duygularıyla duyumsuyorlardı. Kör insanlara özgü duygularla değil, şimdi ise tersine körlere özgü gerçek duygular doğup gelişmekte. Daha işin başındayız. Şu anda eskiden duyumsadığımız duyguların anılarıyla yaşıyoruz. Çevrendeki yaşamın nasıl olduğunu anlaman için gözlerin görmesi gerekmiyor. Biri çıkıp da günün birinde insan öldüreceğimi söyleseydi, bunu bir hakaret kabul ederdim. Oysa öldürdüm. Ne yapmamı istiyorsun peki? Benimle gel, bize gel. Peki ya onlar? Senin için geçerli olan onlar için de geçerli ama ben içlerinde en çok seni seviyorum. Neden? Bunu ben de kendi kendime soruyorum. Belki de giderek kardeşim gibi olduğundan ya da kucağımla yatmış olduğundandır. Bağışla beni. Bağışlaması gereken bir suç değil bu. Senin kanını emeceğiz, asalak olacağız sana. Gözlerimiz görürken de çevremizde asalaklardan geçilmiyordu. Kan emmeye gelince, damarlarımdaki kanın yalnızca içinde dolaştığı bedeni ayakta tutmaya değil, başkalarının da işine yaraması gerek. Haydi şimdi gidip yatalım. Yarın bizim için bambaşka bir yaşam başlayacak. Bir başka yaşam ya da aynı yaşam. Şehla çocuk uyandığında tuvalete gitmek istedi. Bağırsakları bozulmuştu. Çok dayanıksız olduğundan yediği bir şey midesini bozmuştu. Ne var ki tuvalete girmeye olanak bulmadığı kısa sürede anlaşıldı. Alt kattaki yaşlı kadının binadaki bütün tuvaletleri artık kullanamaz hale gelinceye kadar kullanmış olduğu açıkça görülüyordu. Evdeki 7 kişinin gece yatmadan önce bağırsaklarını boşaltma gereği duymamış olması da büyük bir rastlantıydı. Bunu yapmış olsalardı durum daha erken ortaya çıkmış olacaktı. Oysa şimdi herkes bu gereği duyuyordu. Özellikle de artık kendini tutamaz hale gelen zavallı Şehla çocuk, aslında hoşlansak da hoşlanmasak da yaşamın pek sevimli olmayan bu tür gerçeklerinin hangi metin olursa olsun kaleme alınan her metinde yerini alması gerek. Her şey yolunda giderken herkesin kendine özgü düşünceleri vardır. Örneğin istersek gözlerle duygular arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığını tartışabiliriz. Ya da insandaki sorumluluk duygusunun normal bir görme yetisine sahip olma sonucu ortaya çıkıp çıkmadığını kendimize sorabiliriz. Ama doğal gereksinimler bizi acımasızca sıkıştırmaya başladığında, duyduğumuz acı, çektiğimiz sıkıntı bedenimizi kaldıramayacağı boyuta ulaştığında, içimizdeki hayvan kendini tüm varlığıyla ortaya koyar. Bahçe diye bağırdı doktorun karısı ve haklıydı. Vakit bu kadar erken olmasaydı oradaki alt kattaki komşuya rastlardık. Ayrıca ona boyuna yaşlı kadın demeyi de bırakmalıyız artık. Çünkü bu sıfatı onu aşağılamak için kullanmıştık. Evet, alt komşu orada, çevresinde tavuklar yere çömelmiş olurdu. Neden mi? Bu soruyu soran tavuklar hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir. Karnını iki eliyle tutan doktorun karısı tarafından aşağı götürülen Şehla çocuk merdivenlere boğucu sıkıntılar içinde indi. Oraya kadar kendini tutmayı başarmıştı zavallı ama ondan daha fazlasını bekleyemeyelim. Son basamaklara vardığında büzücü kası içten gelen basıncı artık dayanamadı. Sonuçta ne olduğunu gözlerinizin önüne getirebilirsiniz. Bu sırada geriye kalan 5 kişi yangın merdivenlerini ellerinden geldiğince hızlı inmeye çalışıyordu. Yangın sözcüğü burada tam yerine oturuyor ve karantinada yaşadıkları zamandan içlerinde kalan birazcık utanma duygusunu da ister istemez bir yana atma zamanı neredeyse geliyordu. Sebze bahçesinde sağa sola dağılıp bir yandan karınlarındaki sancılı basınçla inerlerken öte yandan içlerinde korudukları utanma duygusunu uyandırdığı sıkıntıya katlanarak becermeleri gereken şeyi becerdiler. Doktorun karısı da onlara katılmıştı. Ne var ki o onlara bakarken ağlıyordu ve ellerinden ağlamak bile gelmeyen bütün o insanların adına ağlıyor gibiydi. Kendi kocası, birinci kör ve karısı, koyu renk gözlüklü genç kız, gözü siyah bantlı yaşlı adam ve şu Şehla çocuk hepsini otların içine, lahanaların arasına çömelmiş durumda görüyor, tavukların da çevrelerinde tetikte gezindiğini izliyordu. Gözyaşı alayan köpek de aşağı inmiş, onlara katılmıştı. Bir tutam otla, kiremit parçalarıyla elleri neye uzanabildiyse onunla olabildiğince temizlendiler. Bazıları temizlenmese daha iyi olurdu. Doğrusunu söylemek gerekirse temizlenemediler. Yangın merdivenine sessizlik içinde tırmandılar. Alt kattaki kadın dışarı çıkıp kim olduklarını, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini sormadı. Akşam yediği esaslı yemeği hazmetmenin verdiği rahatlıkla içinde hala uyuyordu kuşkusuz. Eve geri döndüklerinde önce ne konuşacaklarını bilemediler. Sonra koyu renk gözlüklü genç kız bu durumda kalamayacaklarını söyledi. Evde yıkanacak su yoktu. Bu doğruydu. Dün olduğu gibi bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaması ne kötü. Hep birlikte bu kez çırılçıplak ve utanç duymaksızın yeniden bahçeye çıkar, gökyüzünden inen o cömert suyun başlarına ve omuzlarına yağması için dikilirlerdi. Suyun sırtlarından, göğüslerinden ve bacaklarının aşağı süzüldüğünü duyumsayacaklar. Artık temizlenmiş olan avuçların içinde toplayabilecekler ve elleriyle oluşturdukları bu tasın içindeki suyu bir başkasına, bunun kim olacağı önemli değil, sunabileceklerdi. Belki de dudakları suya değmeden önce o ele değecekti ve çok susamış olduklarından o avuç içindeki suyu son damlasına kadar içecekler. Böylelikle belki de içlerinde bir başka kuraklığın uyanıp varlığını belli etmesine yol açacaklardı. Koyu renk gözlüklü genç kız daha önce de gözlemlediğiniz gibi kendi düş gücünün kurbanı oluyor her zaman. Bu trajik, gülünç, umutsuz koşullarda bile tuhaf fikirleri var. Her şey bir yana, pratik çözümler üretmekten de geri kalmıyor. Bunun kanıtı önce kendi odasındaki, sonra da annesiyle babasının odasındaki dolaptan çarşaflar ve el havluları çıkartıp bunlarla temizlenelim, hiç yoktan iyidir demesi oldu. Ve bu herkese çok iyi bir fikir gibi geldi. Yemek yemek için sofraya oturduklarında biraz daha farklı kokuyorlardı. Doktorun karısı düşüncesini söylemek için herkesin masaya oturmasını bekledi. Ne yapacağımıza karar vermenin zamanı geldi. Kentteki herkesin kör olduğundan eminim. En azından benim şimdiye kadar gördüğüm insanlar kör gibi davranıyorlardı. Su yok, elektrik yok. Kesinlikle erzak falan dağıtılmayacak. Bir kaos içindeyiz. Gerçek kaos işte böyle olmalı. Başımızda bir hükümet vardır herhalde, dedi birinci kör. Sanmıyorum. Olsaydı bile körleri yöneteceğini ileri süren körlerden oluşmuş bir hükümet olurdu. Yani hiçliği düzenlemek isteyen bir hiçlik. Öyleyse gelecek diye bir şey yok, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Bir gelecek olup olmadığını bilmiyorum ama içinde bulunduğumuz şimdiki zamanda nasıl yaşayabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Gelecek yoksa şimdiki zaman hiçbir işe yaramaz. Varlığı fark edilmez bile. İnsanlık gözleri olmadan yaşamayı günün birinde başarabilir ama o zaman da insanlık olmaktan çıkacaktır. Sonucu biliyoruz. İçimizde hangimiz hala eskiden olduğu kadar insan olduğunu düşünüyor? Ben örneğin bir insanı öldürdüm. Bir insan mı öldürdün diye sordu birinci kör, ağzını şaşkınlıktan bir karış açarak. Evet, öteki koğuşa egemen olan adamı öldürdüm. Boğazına bir makas sapladım. Bizim öcümüzü almak için öldürdün onu. Biz kadınların öcünü bir kadın alması gerekiyordu, dedi koyu renk gözlüklü genç kız ve öç almak doğru bir amaç uğruna yapılmışsa insanca bir davranış olur. Kurbanın kendi celladı üzerinde hiçbir hakkı yoksa adalet yok demektir. İnsanlık da yok demektir, diye ekledi doktorun karısı. Birbirimizden ayrılmazsak yaşamımızı sürdürmeyi belki başarabiliriz ama ayrılsak kütle bizi yutar, yok oluruz. Organize olmuş kör gruplarının bulunduğunu söyledin bize, diye ekledi doktor. Bu, insanların yeni yaşama biçimleri yarattıklarını kanıtlıyor. Belki de senin söylediğin gibi yok olmayız. Ne ölçüde organize olabildiklerini bilmiyorum. Birlikte yiyecek ve yatacak bir yer peşinde koştuklarını görüyorum. Hepsi bu. Dünya kurulduğunda ortalıkta dolaşan sürülere döndük, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Şu farklı ki biz onlar gibi çok büyük ve el değmemiş bir doğanın ortasında dolaşıp duran birkaç bin kişilik bir grup değil, çok küçülmüş bir dünyada volta atan yüz milyonlarca kişiyiz. Ve de kör, diye ekledi doktorun karısı. Su ve yiyecek bulmak zorlaştıkça bu gruplar dağılacak kuşkusuz. Her biri yalnız başına daha kolay yaşayabileceğini düşünecek. Çünkü elinde başkalarıyla paylaşacak bir şeyi olmayacak. Bulabildiği şey onun, yalnızca onun olacak. Grupların başlarında mutlaka bir şef vardır, onları yöneten. Organize eden biri, diye anımsattı birinci kör. Belki ama yönetenler de yönetilenler kadar kör. Sen kör değilsin, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Onun için bizi organize edip yönetiyorsun. Yönetmiyorum. Elimden geldiğince organize ediyorum. Ben sizin artık görmeyen gözlerinizim yalnızca. Bir tür doğal başkan. Görmezler ülkesinin gören kralı, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Madem ki öyle, bırakın da gözlerim gördüğü sürece size rehberlik edeyim. İşte bu yüzden o burada kendi evinde, siz kendi evinizde, sen kendi evinde kalıp birbirimizden ayrılacağımıza, birlikte yaşamayı sürdürmemizi öneriyorum size. Burada kalabiliriz, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Bizim dairemiz daha büyük, işgal edilmemiş olması koşuluyla, diye anımsattı birinci körün karısı. Bunu oraya gittiğimizde anlayacağız. İşgal edilmişse buraya geri döneriz ya da gidip sizin dairenize bakarız ya da seninkine, dedi kadın. Gözü siyah bantlı yaşlı adama seslenerek o da, benim dairem yok, ben tek gözlü bir dairede yaşıyordum, diye yanıt verdi. Ailen yok mu, diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Hayır yok. Karın da çocukların da erkek ya da kız kardeşlerin de yok öyle mi? Kimsem yok. Annemle babam geri dönmezse ben de senin kadar yalnız olacağım. Ben seninle kalırım, dedi şehla çocuk. Ama annem gelmezse, diye eklemedi, bu koşulu ileri sürmedi. Tuhaf bir tutum ya da aslında o kadar da tuhaf değil, genç insanlar koşullara daha kolay uyuyor. Önlerinde tüm bir yaşam var çünkü. Kararınız ne? Diye sordu doktorun karısı. Ben sizlerle kalıyorum, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Yalnız annemle babam geri dönerse diye senden haftada en az bir kez benimle birlikte buraya gelmeni isteyeceğim. Anahtarı aşağıdaki komşuya bırakırsın. Tek çözüm bu. Nasıl olsa şimdiye kadar götüründen daha fazlasını götüremez. Orayı burayı kırar, ben buraya uğradıktan sonra belki böyle davranmaz. Biz de sizinle birlikte kalıyoruz, dedi birinci kör. Yalnız ne olup bittiğini görmek için en kısa sürede evimize bir bakmak isteriz. Gidip bakarız elbette. Benim evime bakmaya değmez. Nasıl bir yerde oturduğumu söyledim size. İyi de sen de bizimle kalmıyor musun? Kalırım ama bir koşulla. İnsanın kendisine sunulan bir şeye karşılık koşul ileri sürmesi ilk bakışta size yakışıksız bir davranış gibi gelebilir. Ne var ki bazı yaşlılar böyledir. Geriye sayılı günlerin kalmasını aşırı gururla dengelemek isterler. Neymiş koşulun? Diye sordu doktor. Sizin için katılmaz bir yük olmaya başladığımda bunu bana söyleyeceksiniz. Dostluk duygusuyla ya da bana acıdığınızdan dolayı bunu söylemeyecek olursanız, o gün geldiğinde yapmam gerekeni yapabilecek kadar sağduyumun kalmış olmasını diliyorum. Neymiş o, öğrenebilir miyiz? Diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Çekilmek, uzaklaşmak, ortadan kaybolmak. Eskiden fillerin yaptığı gibi son zamanlarda bunu yapmadıklarını duydum. Çünkü hiçbir artık o kadar ileri yaşlara ulaşamıyormuş. Sen fil değilsin. Tam olarak bir insan da sayılmam. Özellikle de böyle çocukça yanıtlar vermeyi sürdürürsen, diye karşılık verdi koyu renk gözlüklü genç kız ve bu konuşma daha fazla uzamadı. Plastik torbalar geldiği zamankinden çok daha hafif, bunda şaşılacak bir şey yok. Alt kattaki komşu da içinden iki kez kendine düşen payı aldı. İlki dün akşamdı, bugün de asıl sahipleri geldiğinde vermesi için yukarıdaki dairenin anahtarları kendisine teslim edildiğinde torbalardaki yiyeceklerden biraz daha nasiplendi. Sırtını biraz sıvazlamak gerekiyor. Huyunu suyunu öğrendik artık. Bu arada gözyaşı yalayan köpekten söz etmedik. O da nasibini aldı elbette. Yalvaran gözlerle gözlerinizin içine baktığı zaman bir şeyler uzatmamak için insanın taş yürekli olması gerekir. Söz ondan açılmışken, nereye kayboldu bu köpek? Evde yok. Kapıdan çıkmadı. Sebze bahçesindedir herhalde. Doktorun karısı emin olmak için gidip baktı. Gerçekten de oradaydı. Zavallı bir tavuğu daha gıkı bile çıkmadan anında yakalamış midesine indirmekle meşguldü. Ne var ki alt kattaki yaşlı kadının gözleri görseydi ya da gidip tavukları saysaydı o öfkeyle anahtarları ne yapacağını Allah bilirdi. Bir suç işlemiş olmanın bilinciyle koruduğu kişinin uzaklaşıp gitmekte oluşu arasında bir an duraksadıktan sonra gözyaşı yalayan köpek yumuşak toprağı telaşla kazmaya başladı ve birinci kattaki yaşlı kadın yangın merdivenin sahanına çıkıp dışarıdan gelen gürültülerin kaynağını öğrenmek için çevreyi koklamaya başlamadan tavuktan geriye kalanı toprağa gömmüştü bile. Suç kanıtları ortadan kaldırılmış, vicdan azabı ertelenmişti. Gözyaşı yalayan köpek merdivenleri ok gibi tırmandı, yaşlı kadın eteklerine sürünürcesine yanından geçti. Öyle ki kadıncağız yanından geçip giden tehlikenin farkına bile varmadı. Doktorun karısının yanına geldiğinde ağzını açıp ne kadar korkusuz bir köpek olduğunu kanıtlarını vermeye başladı. Bu vahşi havlamaları duyan alt kattaki yaşlı kadın korkuya kapılarak yiyecek deposu hakkında kaygıya düştü ama biraz geç kalmıştı. Bunu biliyoruz ve boynunu üst kata doğru uzatarak ''Bu köpeği mutlaka bağlamak gerek, tek bir tavuğumu bile boğazlamasını istemiyorum.'' diye bağırdı. ''Kaygılanmayın.'' dedi doktorun karısı. ''Köpek aç değil, yemeğini yedi.'' ''Zaten biz de hemen şimdi gidiyoruz.'' ''Hemen şimdi mi?'' diye sordu yaşlı kadın. Sesi üzülmüş gibi çatallandı ya da sordu sorunun başka biçimde algılanmasını istiyordu. Örneğin, ''Burada beni tek başıma bırakacaksınız.'' demek istemiş olabilirdi ama sözlerine tek bir sözcük eklemedi. Yalnızca, ''Aslında bir karşılık gerektirmeyen, hemen şimdi mi?'' sorusunu sormakla yetindi. Katı kalplilerin de kalbi kırılabilir. Yaşlı kadın bu davranışı o kadar kırıldı ki evinden rahatça geçmelerini sağladı. Bu iyilik bilmezlere güle güle demek için kapısını bile açmadı. Merdivenden indiklerini duydu. Aralarında konuşuyor. Birbirlerine dikkat, tökezleme, elini omzuma koy, trabzanı sıkı sıkı tut diyorlardı. Bunlar aslında her zaman söylenen sözlerdi ama şimdi körlerin dünyasında daha sık kullanılır olmuşlardı. Bu arada bir kadının "Burası kapkaranlık, hiçbir şey görmüyorum." demesi alt kattaki komşuyu çok şaşırttı. Bu kadının körlüğünün beyaz körlük olmaması zaten kendi başına oldukça şaşırtıcıydı. Bir de karanlık olduğu için göremediğini söylemesi ne demek oluyordu yani? Düşünmeye çalıştı ama boşalmış kafası ona yardımcı olmadı. Sonra da kendi kendine "Yanlış duydum herhalde." deyip işin içinden çıktı. Doktorun karısı sokağa çıktıklarında merdivenden inerken söylediği sözleri anımsadı. Ağzından çıkana daha çok dikkat etmesi gerekiyordu. Gören bir insan gibi davranabilirim ama söylediklerim bir körün sözleri olmalı diye düşündü. 25. ayrımın sonu sayfa 286.